Bir bitki ya da hayvanın eski jeolojik çağlardan bu yana yer kabuğunda korunmuş olan kalıntılarına ya da izlerine fosil denir. Yeryüzünün her tarafından derlenmiş olan fosiller, yaşamın başlangıcından bu yana yeryüzünde yaşamış canlılar hakkında bilgi veren en önemli kaynaktır. Havayla teması ani bir şekilde kesilen canlıların iskeletleri bozulmadan günümüze kadar ulaşır. Fosillerin araştırılması soyu tükenmiş hayvanlar ve bitkiler konusunda bilgilenmemizi sağlar. Bu bilgiler hangi zaman dilimlerinde hangi canlıların yaşadığı hakkında da bilgi verir. Günümüzde tespit edilmiş fosil kayıtları tarafından geçersizliği kesin olarak ortaya konmuş olan Darwin'in evrim teorisine göre canlılar tek bir ortak atadan geliyordu. Bu denli farklı canlıların ortaya çıkışıysa çok uzun bir zaman içinde birbirine eklenen küçük değişimlerle olmuştu. Teoriye göre ilk olarak tek hücreli canlılar oluşmuş, bunlar yüz milyonlarca yıl içinde önce omurgasız deniz canlılarına, sonra balıklara dönüşmüşlerdi. Bu balıklarsa karaya çıkarak sürüngenleri oluşturmuşlardı. Aynı iddiaya göre kuşlar ve memeliler de sürüngenlerden evrimleşmişlerdi. Eğer bu iddia doğru olsaydı, tarihte farklı canlı türlerini birbirine bağlayacak çok sayıda ara tür yaşamış olması gerekirdi. Örneğin, sürüngenler eğer gerçekten kuşlara evrimleşselerdi, tarihte milyarlarca yarı kuş yarı sürüngen canlının yaşamış olması gerekirdi. Ve bu ara canlılar henüz tamamlanmamış eksik organlara sahip olmalıydı. Darwin bu hayali canlılara ara geçiş formları adını verdi. Teorisini ispatlamak içinse bu ara geçiş formlarının kalıntılarının fosil kayıtlarında mutlaka bulunması gerektiğini biliyordu. Türlerin Kökeni adlı kitabında Darwin şöyle yazmıştı. Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara geçiş türleri mutlaka yaşamış olmalıdır. Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir. Ama Darwin, fosil kayıtlarının hayali ara formların hiçbirini içermediğinin de farkındaydı. Bu yüzden Türlerin Kökeni adlı kitabında bu soruna özel bir bölüm ayırmış ve şu endişeli soruları sormuştu. Eğer gerçekten türler diğer türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Sayısız ara form olmalı fakat niçin bunları yeryüzünün katmanlarında gömülü olarak bulamıyoruz? Evrimciler, fosilleri bugünkü canlılarla aralarında akrabalık ilişkileri kurmak ve gelişimleri arasında benzerlikler gösterebilmek bakımından çok önemli görürler. Canlıların birbirinden kademe kademe evrimleşerek türediği iddialarını doğrulayabilmek için fosil kalıntılarına başvururlar. Ancak bugün fosil kayıtlarının %80'i ortaya çıkarılmış olmasına rağmen öne sürebildikleri tek bir delil bile yoktur. Bu nedenle teorilerine delil oluşturabilmek için kimi evrimciler kendileri fosil üretmeye çalışmış, sonradan bunların sahtekarlık veya çarpıtma ürünü olduğu anlaşılmıştır. Günümüzde yeryüzü katmanlarındaki fosiller canlıların ilk yaratıldıklarından beri kusursuzca var olduklarını doğrulamaktadır. Glasgow Üniversitesi paleontoloji profesörü Newell George bu gerçeği yıllar önce şu şekilde kabul etmiştir. Fosil kayıtlarının evrimsel zayıflığını ortadan kaldıracak bir açıklama yapmak artık mümkün değildir. Çünkü elimizdeki fosil kayıtları son derece zengindir ve yeni keşiflerle yeni türlerin bulunması imkansız görünmektedir. Her türlü keşfe rağmen fosil kayıtları hala türler arası boşluklardan oluşmaya devam etmektedir. Harvard Üniversitesi'nden ünlü paleontolog Niels Ehrlich ise Darwin'in fosil kayıtları yetersiz, ara formları o yüzden bulamıyoruz iddiasının geçerli olmadığını şöyle açıklamaktadır. Tüm deliller fosil kayıtlarının ortaya koyduğu sonucun doğru olduğunu göstermektedir. Fosil kayıtlarında gördüğümüz boşluklar hayatın tarihindeki gerçek olayları yansıtmaktadır. Bunlar yetersiz bir fosil birikiminin sonucu değildir. Çoğu insan fosil kayıtlarından söz edildiğinde bu kayıtlarla Darwin'in teorisi arasında olumlu bir bağlantı olduğu izlenimine kapılmaktadır. Fakat bu yanılgıdan Science dergisindeki bir makalede şöyle bahsedilir. Evrimsel biyoloji ve paleontoloji alanlarının dışında kalan çok sayıda iyi eğitimli bilim adamı ne yazık ki fosil kayıtlarının Darwinizme çok uygun olduğu gibi bir yanlış fikre kapılmıştır. Bu büyük olasılıkla ikincil kaynaklardaki olağanüstü basitleştirmeden kaynaklanmaktadır. Alt seviye ders kitapları, yarı popüler makaleler vesaire. Öte yandan büyük olasılıkla biraz taraflı düşünce de devreye girmektedir. Darwin'den sonraki yıllarda onun taraftarları bu yönde fosiller alanında gelişmeler elde etmeyi ummuşlardır. Bu gelişmeler elde edilememiş ama yine de iyimser bir bekleyiş devam etmiş ve bir kısım hayal ürünü fantazilerde ders kitaplarına kadar girmiştir. Amerikalı paleontolog Stanley de fosil kayıtlarının ortaya koyduğu bu gerçeğin bilim dünyasına hakim olan Darwinist dogma tarafından nasıl göz ardı edildiğini ve eritildiğini şöyle anlatır. Bilinen fosil kayıtları kademeli evrimle uyumlu değildir ve hiçbir zamanda uyumlu olmamıştır. İlgi çekici olan bir takım tarihsel koşullar aracılığıyla bu konudaki muhalefetin gizlenmiş oluşudur. Çoğu paleontolog ellerindeki kanıtların Darwin'in küçük, yavaş ve kademeli değişikliklerin yeni tür oluşumunu sağladığı yönündeki vurgusuyla çeliştiğini hissetmiştir. Ama onların bu düşüncesi susturulmuştur. Kompleks canlıların fosillerine rastlanan en eski yer katmanı, yaşı 530 ila 500 milyon yıl olarak hesaplanan Kambriyen tabakadır. Kambriyen devirden daha eski tabakalarda tek hücreli canlılar dışında hiçbir canlının fosiline rastlanmaz. Kambriyen devirde ise birbirinden son derece farklı canlı türleri aniden ortaya çıkar. Deniz anaları, deniz yıldızları, trilobitler, salyangozlar gibi 30'u aşkın omurgasız canlı türü bir anda belirir. Aniden ortaya çıkan bu canlılar evrim teorisinin varsayımlarının tam aksine basit değil, son derece kompleks vücut yapılarına sahiptirler. Sert kabukları, boğumlu vücutları ve kompleks organlarıyla çok karmaşık canlılar olan trilobitler bunlardan biridir. Fosil kayıtları, trilobitlerin gözleri hakkında dahi çok detaylı tespitler yapılmasını mümkün kılmıştır. Bir trilobit gözü yüzlerce küçük petekten oluşur ve bu peteklerin her birinin içinde çift mercek yer almaktadır. Bu göz yapısı tam bir tasarım harikasıdır. Trilobit gözü, dünya üzerinde bilinen ilk gözdür ve canlıların ilkelden gelişmişe doğru evrimleştikleri şeklindeki Darwinist iddiayı kesinlikle geçersiz kılmaktadır. Harvard, Rochester ve Chicago üniversitelerinden jeoloji profesörü David Raup bu konuda şöyle der. Trilobitlerin gözü ancak günümüzün iyi eğitim görmüş ve son derece yetenekli bir optik mühendisi tarafından geliştirilebilecek bir tasarıma sahipti. Üstelik trilobitlerdeki bu petek göz sistemi 530 milyon yıldır hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Arı ya da yusufçuk gibi günümüzdeki bazı böceklerde de aynı göz yapısı görülmektedir. Evrim teorisine göre canlı türlerinin daha ilkel başka canlılardan evrimleşmiş olmaları gerekir. Oysa trilobitlerin ve diğer Kambriyen dönemi canlılarının öncesinde başka hiçbir kompleks canlı yoktur. Kambriyen devri canlıları hiçbir ataları olmadan bir anda var olmuşlardır. Evrim teorisinin yaşayan en ünlü savunucusu olan İngiliz zoolog Richard Dawkins bu konuda şu itirafı yapar. Kambriyen devri canlıları sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan o halde orada meydana gelmiş gibidirler. Bu durum evrim teorisini kesinlikle geçersiz kılmaktadır. Çünkü Darwin, Türlerin Kökeni adlı kitabında şöyle yazmıştır. Eğer aynı sınıfa ait çok sayıdaki tür gerçekten yaşama bir anda ve birlikte başlamışsa, bu doğal seleksiyonla ortak atadan evrimleşme teorime öldürücü bir darbe olurdu. Darwin'in korktuğu bu öldürücü darbe, fosil kayıtlarının henüz başlangıcında Kambriyen devirden gelmektedir. Kambriyen devirden sonraki fosil katmanlarında da canlı türleri hep bir anda ve eksiksiz yapılarıyla belirir. Balıklar, amfibiyenler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler gibi temel canlı grupları ve bunların içindeki yüz binlerce farklı tür canlı yeryüzünde hep bir anda ve eksiksiz biçimde ortaya çıkmıştır. Bu grupların arasında evrimcilerin hayal ettikleri ara geçiş formlarından tek bir tane bile yoktur. Canlılığın basitten komplekse doğru gelişmediğini, ilk ortaya çıktığı anda zaten son derece kompleks olduğunu gösteren bir başka örnekte fosil kayıtlarına göre 400 milyon yıl önce ortaya çıkmış olan köpek balığıdır. Bu canlı, kaybettiği dişlerin yenilenmesi gibi üstün bir özelliğe sahipti. Oysa kendinden milyonlarca yıl sonra yaşayan birçok canlıda böyle bir özellik yoktur. Bu da köpek balığının basitten komplekse doğru bir gelişme göstermediğinin kesin bir delilidir. Memelilerle, memelilerden yüz milyonlarca sene önce yeryüzünde belirmiş ahtapotların göz yapılarının son derece benzer olması, aynı kompleks yapı ve sistemleri içermesi de buna örnek olarak verilebilir. Tüm bu örnekler, canlı türlerinin yeryüzünde belirmelerinde basitten komplekse doğru bir sıralama olmadığını ortaya koymaktadır. Bu gerçek, canlılık üzerinde yapılan şekilsel, işlevsel ve genetik incelemelerin sonuçları değerlendirilerek de görülmüştür. Örneğin, şekil ve büyüklük olarak bakıldığında fosil tabakalarının alt katmanlarında yer alan birçok canlının kendilerinden sonra ortaya çıkan canlılara kıyasla daha büyük kütleli olduklarını görürüz. Dinozorlar gibi. Canlıların işlevsel özellikleri incelendiğinde de aynı gerçekle karşılaşırız. Yapısal gelişimleri ele alındığında kulak da ilkelden komplekse doğru gelişim iddiasını yalanlayan bir örnek oluşturur. Amfibiyenlerde orta kulak boşluğu mevcutken, bunlardan daha sonra ortaya çıkan sürüngenlerde tek kemikçiye dayalı daha basit bir işitme sistemi vardır ve orta kulak boşluğu yoktur. Genetik incelemelerde benzer sonuçlar ortaya koymaktadır. Yapılan araştırmalar, kromozom sayılarının canlıların kompleksliklerini yansıtan bir sıra oluşturmadığını göstermiştir. Örneğin, insanda 46 olan kromozom sayısı, copepod yengeci için 6, mikroskobik bir canlı olan Radiolaria içinse tam 800'dür. Fosil kayıtlarının ortaya koyduğu bu gerçek, ne işlevsel ne de şekilsel olarak canlıların basitten komplekse doğru bir evrim geçirmediğini, canlı türlerini Allah'ın yarattığını ispatlamaktadır. Evrimci paleontolog Mark Zarnecki bu gerçeği şöyle itiraf eder. Teoriyi ispatlamanın önündeki büyük bir engel her zaman için fosil kayıtları olmuştur. Bu kayıtlar hiçbir zaman için Darwin'in varsaydığı ara formların izlerini ortaya koymamıştır. Türler aniden oluşurlar ve bu beklenmedik durum türlerin Allah tarafından yaratıldığını savunan yaratılışçı görüşü desteklemektedir. Milyonlarca yıllık fosil canlılarla bu canlıların günümüzde yaşayan örnekleri arasında hiçbir fark yoktur. Bu gerçek evrim iddiasını tümüyle geçersiz kılmaktadır. Evrim teorisi, canlıların sürekli bir değişim içinde olduklarını, tesadüfler sonucunda sürekli olarak geliştiklerini iddia etmektedir. Oysa fosil kayıtları bunun tam aksini gösterir. Dünya üzerinde ilk ortaya çıkan balıklar, sürüngenler ya da memeliler nasılsa, bugünkü balıklar, sürüngenler ya da memeliler de öyledir. Bazı canlı türlerinin soyları tükenmiştir ama hiçbir tür bir başka türe dönüşmemiştir. Buysa, canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığını ve canlıların yaratıldıkları günden bu yana da hiçbir evrim geçirmediklerini göstermektedir. Bu konudaki çok sayıda örnekten birkaçını şöyle sıralayabiliriz. 100 milyon yıllık amber içindeki karınca fosili, günümüzdeki karıncalardan farksız. Bilimsel ismi Triops cancriformis olan karides benzeri canlı 300 milyon yıl boyunca hiçbir değişim göstermemiş. 400 milyon yıllık deniz yıldızı fosili ve canlı bir deniz yıldızı. Yaklaşık 350 milyon yıllık Yusufçuk fosili günümüzdekiyle tıpatıp aynı. Milyonlarca yıllık yaban arısı fosiliyle günümüzdeki yaban arılarının hiçbir farkı bulunmamaktadır. 190 milyon yıllık timsah fosili ve canlısı. Hiçbir değişikliğe uğramamış bir kaplumbağa ve 50 milyon yıllık bir kaplumbağa fosili görülmektedir. ...195 milyon yıllık karides fosiliyle günümüz karidesleri arasında hiçbir farklılık bulunmamaktadır. Bitkilerin evrimi de masaldan başka bir şey değildir. Ekranda Acer monspetsulanum cinsi bitkinin yaşayan örneği ve 30 milyon yıllık fosili. Günümüz denizlerinde sıkça rastlanan Nautilus isimli omurgasız canlının fosillerine günümüzden 520 milyon yıl önceki Kambriyen tabakalarında da sıkça rastlanmaktadır. Nautilus, yaratılmış olduğu zamandan günümüze hiçbir evrim geçirmemiştir. 200 milyon yıl öncesine ait balık fosili göstermektedir ki en eski balıklarla günümüzdeki örnekleri farksızdır. Evrim teorisi, canlıların ilkelden karmaşık yapılı hale doğru geliştiklerini iddia eder. Bu, gerçeği ifade etmeyen bir ön yargıdır. Bu evrimci iddianın ne kadar gerçek dışı olduğunu anlamak için, evrimcilerin ilkel bir türden geliştiğini iddia ettikleri bir canlıyı, örneğin balıkları ele alalım. Bir balığı inceleyecek olursanız, yüzebilmesi için kuyruğunu sallamasının yeterli olduğunu görürsünüz. Normal şartlar altında kuyruk bir yöne büküldüğünde, balığın ön tarafının arka tarafın tam tersi yönde ve aynı şiddette savrulması gereklidir. Ancak böyle olmaz. Çünkü balıkların vücutlarının ön tarafı bu etkiyi ortadan kaldıracak biçimde yaratılmıştır. Aynı zamanda su, hareket esnasında baş tarafa dikey bir kuvvetle etki eder. Tüm bunlar, baş kısmın su içindeki salınımının kuyruk kısmındakinden daha küçük olmasına neden olur. İki taraf arasındaki bu farklılık, balığın su içindeki hareketini sağlar. Balığın ileri doğru hareket hızı, yüzgecin balığın omurgasından geçen eksenin sağına ve soluna gidiş geliş hızıyla doğrudan bağlantılıdır. Yüzgeç eksene yaklaştığında hız artar, uzaklaştığında da azalır. Acaba bu sistem ne kadar verimlidir? Gözlemler, su altında sakin duran bir balığın korkutulduğunda müthiş bir hızla harekete geçebildiğini ortaya koymuştur. Balıklar yüzerken büyük miktarlarda güç harcarlar. Ancak ani hızlanmanın balıklar için hayati bir anlamı vardır. Çünkü hem avlanmak hem de avcılardan kaçabilmek için ani hıza ihtiyaçları vardır. Bazı küçük balıklar durma noktasından maksimum hızlarına saniyenin 20'de biri kadar kısa bir sürede çıkabilirler. Bu sırada ürettikleri itme kuvveti kendi ağırlıklarının 4 katı kadar olmaktadır. Bütün bunların yanı sıra göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir nokta vardır. Balıklar bu üstün performanslarını suyun içinde gerçekleştirmekte hem de kimi türlerde akıntıya karşı koymaktadırlar. Suyun direncinin havadan daha fazla olduğu düşünüldüğünde balığın son derece üstün bir performansa sahip olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. Bu konudaki en güzel örnek hiç kuşkusuz ki somon balıklarıdır. Denize açılan somon balıkları ancak doğdukları nehre varabilirlerse burada yumurtlayarak nesillerini devam ettirebilirler. Bu nedenle somonların yumurtlama yerlerine varabilmeleri için devamlı olarak nehrin yukarısına doğru yani akıntıya karşı yüzmeleri gerekir. Bu arada karşılarına çıkan şelaleleri de aşmalıdırlar. Bunun içinse somon balığı bulunduğu noktadan yaklaşık 4 metre ileriye, su seviyesinden de 2 metre yukarıya sıçramak zorundadır. Böyle bir sıçrayış sırasında somonların sudan çıkış hızları saatte 24 kilometreyi bulur. Bu atlayışın sonundaki düşme pek çok canlı için ölüm demektir. Fakat somon hiçbir zarar görmeden düştüğü yerden yoluna devam eder. Somon balıkları eğer böyle atlayışları yapabilecekleri bir kas ve iskelet yapısına sahip olmasalardı elbette yaşamaları mümkün olmazdı. Bilindiği gibi balıkların su içindeki tek hareketi ileri geri yönünde değildir. Eğer bir balık su içinde aşağı yukarı hareket edemezse yaşaması mümkün olamaz. Bu problem de balıklarda yaratılan başka bir tasarımla çözülmüştür. Balıkların vücutlarında hava keseleri bulunur. Bu keseler sayesinde derinlere inebilir veya su yüzeyine doğru çıkış yapabilirler. Balık derinlere indiğinde suyun balık üzerindeki fiziksel etkileri de değişir. Çeşitli derinliklerde değişen bu şartlara uyum sağlama, hava kesesindeki gazın azaltılıp çoğaltılmasıyla sağlanır. Bunların yanı sıra balıkların ağırlık merkezleri de genellikle hava keselerinden geçecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece dengenin bozulması halinde yüzgeçlerinin çok küçük hareketleriyle balık yeniden dengesini sağlayabilir veya istediği pozisyonda durabilir. Balıkların pek çoğunun vücutları oldukça dayanıklı bir deriyle kaplanmıştır. Bu deri alt ve üst olmak üzere iki tabakadan oluşur. Üst deri içinde mukus salgılayan bezler bulunmaktadır. Mukus, kaygan ya da yapışkan bir yapıda olup balığın su içindeki hareketi sırasında sürtünmeyi en alt düzeye indirmeye yarar. Dolayısıyla balıklara daha hızlı hareket imkanı verir. Ayrıca kayganlık özelliğiyle de balığın düşmanları tarafından yakalanmasını zorlaştırır. Mukusun bir başka özelliği ise hayvanı hastalık yapan organizmalara karşı korumasıdır. Bundan başka balıkların üst derisinde keratin benzeri bir tabaka da mevcuttur. Bu tabaka suyun vücuda girmesini engelleyerek balığın vücudundaki iç basınçla dış ortam basıncının dengelenmesini sağlar. Eğer bu tabaka olmasaydı içeri su girmesi nedeniyle balığın vücudundaki basınç dengesi bozulacak ve balık ölecekti. Görüldüğü gibi balıkların sudaki hareketini kolaylaştırıcı birçok sistem bir aradadır. Bu sistemlerin tasarımları ve fonksiyonları birbirinden farklıdır. Ancak biri olmadan diğeri bir işe yaramamakta, herhangi bir eksiklikte canlı ölmektedir. Örneğin mukus sıvısının hem belli miktarda kaygan hem de yapışkan olması gerekmektedir. Aynı zamanda da mikrop öldürücü niteliğinin olması şarttır. Bütün bu şartların sağlanması ve bunların dev kimyasal tesislerde değil de balığın derisinin altındaki birkaç milimetrelik bir tabakada üretilmesi elbette büyük bir mucizedir. Büyük bir ilim ve kudret gerektiren bu özellikler balıkları Allah'ın yarattığını bize kanıtlayan delillerdendir. Allah gücünün sınırsızlığını ayetlerde şöyle bildirmektedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Tümü O'na gönülden boyun eğmişlerdir. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. yüzlerce kişilik omuz omuza bir kalabalık içinde olduğunuzu düşünün. Herkesin sürekli olarak bir sağa bir sola olmak üzere rastgele hareket etmesi istense, üstelik de karanlıkta. Hiç kimseye çarpmadan hareket etmeniz mümkün olabilir miydi? Şüphesiz hayır. Bizim için mümkün olmayan bu hareketler balıklar için çok kolaydır. Çünkü balıklar yanal çizgi olarak adlandırılan mükemmel bir duyu sistemine sahip olarak yaratılmışlardır. Bu sistem vücudun her iki yanında boyuna uzanan noktalar veya kesik çizgiler halindedir. Sistemin duyu hücreleri deri altında bir kanal içinde yer alır. Dış ortamda olabilecek en küçük bir basınç değişimi, su dalgalanması, akıntı şiddeti ve yönü yanal çizgiler sayesinde hemen saptanır. Bu sayede bir düşmanın veya engelin varlığını nesneyi henüz görmeden fark edebilirler. Avlarının yerini veya düşmanlarının konumunu belirleyebilir, su akıntılarının içinde yönlerini bulabilirler. Yanal çizgi özellikle yakındaki düşük frekanslı titreşimlere duyarlıdır. Bu sayede balıklar kıyıdaki adımları veya suyun yüzeyine düşen bir cismi dahi hemen fark eder ve buna göre önlem alırlar. Yakındaki nesneler kendilerine ulaşan dalgayı geri yansıtırlar. Bu şekilde bir dalganın sahile vurması gibi geriye dönen dalgalar çok ufak aralıklarla balığın vücuduna ulaşırlar. Balıktaki yanal çizgiler sayesinde bu zaman farklılıkları analiz edilir ve balık elde edilen bilgiden geriye yansıyan dalgalarla etrafındaki görüntüyü anlar. Balık daha hızlı yüzerek ve daha fazla dalga meydana getirerek daha fazla bilgi edinebilir. Sistem çok detaylı bir tarama yapabilecek kadar mükemmel çalışır. Örneğin Meksika kör mağara balığı yaşadığı mağaranın karanlığında görebilmek için tamamen yanal çizgilerine bağımlıdır. Gözleri olmadığı halde toplu iğne başından daha küçük nesneleri algılayabilir. Özellikle düşük görüş kapasitesi olan sularda birbirine yakın kalabalık gruplar halinde yüzen balıklarda hızlı manevraları hissetmek için yanal çizgilerinden faydalanırlar. Balığın bu duyu organı oldukça kompleks bir yapıdadır. Böyle bir duyu sisteminin rastgele tesadüflerle zaman içinde aşama aşama oluşması elbette mümkün değildir. Ayrıca sistemin tek bir defada ortaya çıkması da balığın yaşamını sürdürmesi bakımından zorunludur. Bu durumda balıkların evrimcilerin iddia ettiği gibi kademeli değişikliklerle evrimleşerek ortaya çıkmadıkları, Allah'ın onları eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yaratmış olduğu açıkça ortadadır. Evrimciler bir canlı türünün diğer bir canlı türüne dönüştüğünü göstermek istiyorlarsa, ortaya koymaları gereken delil bu farklı canlı türlerini birbirine bağlayan geçiş formlarının fosilleridir. Çünkü deniz anasının balıklara, balıkların sürüngenlere, sürüngenlerin kuş ve memelilere dönüştüğünü iddia eden bir teorinin bunu kanıtlayan fosiller bulması zorunludur. Müzik Darwin de bunu kabul etmiş, bu fosillerden sayısız örnek bulunması gerektiğini ancak elinde hiçbir örnek bulunmadığını yazmıştır. Ondan bu yana geçen 150 yıldır da yine hiçbir ara form bulunamamıştır. Günümüzde dünyanın her yerinde binlerce müzede ve koleksiyonda 100 milyonu aşkın fosil bulunmaktadır. Bu fosillerin hepsi birbirlerinden kesin hatlarla ayrılan özgün yapılara sahip türlere aittir. Evrimcilerin ümitle aradıkları yarı balık, yarı amfibiyen, yarı dinozor, yarı kuş, yarı maymun, yarı insan ve benzeri canlıların fosillerine kesinlikle rastlanmamıştır. Evrimci fosil bilimcilerden Derek W. Ager da bu gerçeği şöyle itiraf etmiştir. Sorunumuz şudur. Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde türler ya da sınıflar seviyesinde olsun sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız. Kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz.